Gece gece bilim. Popular Science'dan bilim ve bilgi bağımlıları için podcast. Merhaba, ben bilim kültür iletişimcisi Çiğdem Öztabak. Gece gece bilim ile her cuma saat 22'de yayına giriyor, popüler bilim ile günün tüm yorgunluğunu alacak ve ufkunu açacak bilgiler paylaşıyorum. Gece gece bilimden herkese merhaba. Bugün teknoloji ve bilimin bir arada buluştuğu yüz tanıma teknolojilerini, algoritmaları ve Facebook'un arkadaşlarınızı fotoğraflarınızda otomatik etiketlemesini ya da iPhone'unuzun kilidini açmak için yüzünüzün fotoğrafıyla kilidi açmanızı sağlayan teknolojilerden bahsediyorum. Yüz tanıma programlarının algoritmalarıyla bizlerin, bütün insanların fotoğraftan ya da videodan mutlu, hüzünlü, korkmuş ya da çekingen gibi duygu durumlarımızı, kaç yaşında olduğumuzu, cinsiyetimizi bir yargı sürecinden geçirip aslında kelimenin tam anlamıyla yargılayıcı tarafta duruyorlar. Şimdi size Milano'da bir sergiden bahsetmek istiyorum. Böyle duvarlar düşünün, binlerce fotoğraf var ve farklı insanların yüzlerinde olduğu birçok yaşam içinden fotoğraflar bunlar. Bu sergiyi birazdan kendisinden zaten bahsedeceğim Kate Crawford ve Trevor Paglen hazırlıyor. Training Humans sergisi. Biraz önce söylediğim gibi özellikle Facebook'un arkadaşlarınızın fotoğraflarınızda otomatik etiketlemesini sağlayan bu teknolojiyle sadece yüz tanımayı da değil aslında duyguları da tanımlamak ve duyguları manipüle etmeye kadar giden bir ikilemden söz ediyorum. Aslında hem psikoloji biliminin içine girdiği hem de teknolojinin bir arada bulunduğu bir sistem bu. Şöyle anlatmaya başlayabilirim belki. Hikaye bir kadınla başlıyor. O da bu hikayenin aslında nasıl başladığını bize anlatıyor. Biraz önce söylediğim gibi bu bahsettiğim insan Kate Crawford. Kate Crawford aslında hem yazar hem de akademisyen. Microsoft Research'te baş araştırmacı, yapay zeka uzmanı. MIT Center'da da misafir profesör olarak bulunuyor. Teknoloji kullanımı kültürleri ve medya tarihiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Özellikle insanların, mobil cihazların ve sosyal ağların kesişme noktası olmak üzere sosyal değişim ya da medya teknolojilerine odaklanan bir bilim insanı. Sosyal medya düzenlemesi tarafında hükümetlerle bir arada çalışıyor. Cinsiyet ve mobil cihazlar arasındaki etkileşimi inceliyor. Gençler ve cinsel içerik, mesajlaşma ve siber saldırılarla, siber zorbalıkla ilgili akademik makaleler yayınlıyor. Dediğim gibi aynı zamanda kendisi bir yapay zeka uzmanı ve bu sergiyi, açtığı sergiyi ve yapay zekanın insanların yüzlerini nasıl tanıdığını ve ayırt ettiğini anlatıyor. Öncelikle insan yüzünün tanınması böyle yaş, cinsiyet, duygu durumu gibi yargılara varabilmesi için yüzün belli bir bölümlerine ayrılması gerekiyormuş. Bunu düşünen aslında ilk isim de Wood Bledsoe adında bir araştırmacı. Yani yüz tanımanın da doğumu diyebiliriz aslında. Bu ilk çalışmayı yapan kişinin başlattığı araştırmayla. Bu da 60'lı yıllarda oluyor. Yani şimdinin aslında yapay zeka uzmanları 60'lı yıllarda bir araştırmacının başlattığı bir yolu takip ediyorlar. Bu da güzel bir detay. Peki ne yapmış Wood Bledsoe diye baktığımızda insan yüzünün bölümlerini rakamlarla eşleştirmeye çalışmış. O zamanlar tabii böyle bir yapay zeka teknolojisi, bir yapay zeka tabiri bile yok 1960'lı yıllarda. Woody ve ekibi insan yüzündeki bölgeler arasındaki rakamsal uzaklıkları ölçerek eşleştirmeye başlamışlar. Böyle örnek vermem gerekirse aslında gözler ve burun ucu arasındaki uzaklıkların ölçümlenmesi gibi. Peki Woody bunu ne için yapıyormuş? Aslında cevabı CIA'de saklı. Yani 60'lı yıllarda CIA Woody ve ekibinden bunu yapmasını istemiş. Çünkü insanların yüzlerinin tanınması için farklı yöntemlere o zamandan başlamışlar. İnsanların dışarıdan belli etmediği duygu durumlarını tespit etmeye çalışıyorlarmış. Yani böyle düşünsenize bilgisayarların neredeyse bir oda kadar olduğu ve yapay zekanın adının dahi geçmediği bir dönemden bahsediyorum. Peki hangi insanların yüzlerinden yapıyordu bu ölçümleri diye sorduğunuzda, çünkü burada bayağı bir veri, fotoğraf verisi olması gerekiyor ellerinde. Sabıkalı insanların yıllar boyu çok çeşitli bilim ve teknoloji deneylerinde kobay olarak kullanıldığını öğreniyoruz bu noktada. Fakat tabii bu yöntem 2000'lerin başı ile birlikte değişmeye başlıyor. Neden? Çünkü biz giriyoruz devreye. Çünkü internete fotoğraflarımızı kendi isteğimizle güle oynaya yüklemeye başladığımız yıllar bunlar. İşte bu noktada her şey değişiyor. İnternet hiç durmadan yeni yüzler yaratan bir üretim bandı gibi. Araştırmacılar birkaç dakikada milyonlarca yüzü, muhtemelen benim, sizin bütün yüzleri alıp bunları devasa bir dataya yerleştirebiliyorlar artık. Peki 60'lı yıllardan sonra 2000'lerde yüz tanıma sistemleri ve yapay zekayı eğitmek için kimler kullanıldı diye baktığımızda karşımıza politikacılar ve ünlüler çıkıyor. Yani önemli ve popüler insanlar. Çünkü onlar yüzlerinde en çok ifade kullanan grup ve hepimizden çok onların fotoğrafları mevcut internette. Dolayısıyla bu modern yapay zeka tanıma algoritmasının en temel ölçüt sistemini oluşturan da onlar. Bu arada bu koleksiyonun adı Label Faces in the Wild olarak geçiyor. Peki, en başta anlatmıştım. Bu duygularla ve duygularımızın manipüle edilmesiyle ilgili. Birisine mutlusun ya da üzgünsün diyen bir algoritmanın ne amacı olabilir, eline ne geçebilir? Aslında bu duygu araştırması sandığımızdan çok daha derin. Yani sadece böyle commercial amaçlı değil. Yani yüz tanıma araştırması ordu fonuyla başlamış. Çünkü bu yasal merciler dediğim gibi insanların dışarıya yansıtmadığı duyguları nasıl tespit edeceklerini tabii ki işlerinde daha başarılı olmak için istiyorlar. Yüz tanıma teknolojilerini lehine kullanmak isteyen birçok markadan da tabii bahsediliyor, birçok şirketten de bahsediliyor. Hem hükümetler hem teknoloji şirketleri bunların en başında geliyor zaten. Özellikle dating uygulamaları, yüz tanıma teknolojileriyle ilgili ve insanları bu tanıma teknolojilerini algoritmalara karşı manipüle edici birçok uygulama yapıyor ve bunlar artık gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Çalışanlarını bilgisayarlarına yerleştirdikleri algoritmalarla izleyen şirketler bile varmış. Yani yeterince ilgili ve dikkatli görünmüyorsanız örneğin, şirket bunu tespit edebilir ve belki seni bu yargılara dayanarak, yani algoritmanın aslında çıkardığı bir sonuç olan bu yargılara dayanarak sizi işten çıkarabiliyorlar. Yani biraz böyle fazla geliyor gerçekten içine düştükçe konu ama bunlar gerçek hikayeler. Teknolojinin aslında böyle bir yandan inanılmaz keşiflere, inanılmaz bir ilerlemeye, her alanda, sağlıkta, günlük yaşamımızda ilerlemeye katkısı olsa da tabii bir yandan da her şeyin olduğu gibi bir kötüye kullanma durumuyla karşı karşıyayız. Teknolojinin güçlünün yanında çok daha kolay olabildiği bir çağdan geçiyoruz. Çünkü gücü elde tutan teknolojiyi de elinde tutuyor ve artık hani devletler bile birbiriyle teknolojik bir savaş içinde. Çünkü kameralar, bilgisayarlar ve algoritmalar gücü elinde bulunduranların elinde. Bunu belki de en kötü yapanlardan biri de zaten Çin. Mutlaka haberlerde duyuyorsunuzdur. Belki bilgisi olanlarınız da vardır. Ben böyle tekrar etmiş gibi olmak istemem ama Çin mesela bu yüz tanıma teknolojilerini kullanarak kendi ülkesinde Müslüman olan uygar azınlıkları belirlemek için halka açık yerlerdeki yüz tanıma teknolojisiyle bu azınlıkları tespit ettiği basına yansıyor ve çok şey eleştiriliyor. Bu yani tam anlamıyla siber zorbalık olarak adlandırılıyor. İnsan hakkı ihlali aslında ve bu konuda Çin oldukça sabıkalı duruyor. Yani hem böyle sevimli bir ırkmış gibi görünüp hem de bu kadar sert insan hakları ihlaline gidebilecek noktalara vardıran bir yapı içerisindeler. Bu da ayrı bir tabii ki ilginç bir mesele diyebilirim. İnternetten indirilmiş 3 milyar görseli dünyada birçok aslında devlet ve teknoloji şirketi de kullanıyor. Yani bizim böyle güle oynaya Instagram'dan paylaştığımız fotoğraflar da dahil. Fotoğraflarımızın çoğu bu veri setlerinde saklanıyor ve gerçekten hani ben orada mıyım, siz orada mısınız? Bunu bilmiyoruz. Bunu hiç kimse bize söylemiyor. Zaten bu fotoğrafları paylaşırken bu yüz tanıma teknolojilerinde kullanılacağı bilgisi verilmiyor bize ve rızamız da alınmıyor. Dolayısıyla fotoğraflarımızın çoğu bu veri setlerinde saklanıyor mu? Ne kadarımız bu sistemlere dahil ve bu verilerin nasıl kullanıldığı? En önemlisi de tabii hayatlarımıza etkisini pek bilmiyoruz. Ama gerçekten bir miktar endişe verici ve sonuçlarına böyle hani çok sonradan sanki bir şekilde katlanacağız gibi geliyor bana. Bu anlamda böyle hemen ortada bir film tavsiyesi vereyim sizlere. Edward Snowden'ın aslında böyle filmini tavsiye edeceğim. Kendisi eski milli istihbarat çalışanı ve bazı şeyleri fark edip bu insan hakları ihlalleriyle ilgili, aslında çok da detay vermeyeyim. Böyle heyecanı kaçmasın. Gayet de heyecanlı bir hikayesi var. Zaten ülkesinden kaçıyor. Şu an bildiğim kadarıyla Rusya'da yaşıyor ve ülkesine geldiği an tutuklanacak zaten. Amerika'dan bahsediyorum. Onun filmini izlemenizi, bu teknolojilerin ta o zaman zaten nasıl kullanılmaya başladığını görürsünüz. Yani 1960'larda CIA'nin yaptırdığı araştırmayı anlattım size. O yüzden hani bizim bilmediğimiz ve o böyle buzdağının görünmeyen kısmı var. Ve o bizim tahmin etmeyeceğimiz kadar büyük araştırmalar yapılıyor. Ve tahmin etmeyeceğimiz yöntemlerle yapılıyor diyebilirim. Çünkü düşünsenize, yani hani bir insanın selfiesine bakarak neler öğrenebiliriz diye bir soru geliyor. Çünkü belki ne kadar para kazandıklarını tahmin edebilirler bu makineler. Ve bu makineler ve algoritmalar insanların birbirine sosyal medyada yaşattığı siber zorbalık yanında, dediğim gibi buzdağının görünmeyen kısmında böyle bizi gizlice ve sinsice yargılamak için yer alıyorlar neredeyse. Ve aslında hem teknoloji burada siber zorba haline geliyor, hem de sosyal medyada belki bir nefret söylemi, belki bu nefret söyleminin yakaladığı ve manipüle ettiği birçok insan. Çünkü aslında nefret söyleminin %95'i algoritmalar tarafından tespit edilebiliyor. Bir yandan böyle iyi bir tarafta yer alan böyle bir teknoloji var gibi. Bir tarafta da böyle işte nefret söylemi, işte Cambridge Analytica skandalı. Hani teknolojinin böyle bilimle birlikte birbirine karışıp, çünkü hani insan duygularını ve beyni ve algıları manipüle etmekten bahsediyoruz burada. Böyle sosyal mühendislerle, böyle neuroscientistlerle birlikte çalışıp değişik bir yere giden bir durumdan bahsediyorum. İnsanların artık %51'i Facebook'un iyi bir yer olmadığını aslında düşünüyorlarmış. Ama bir de bir araştırma sonucu paylaşayım istiyorum sizinle. Çarpıcı bir araştırma ve böyle yavaş yavaş artık kapanışa gelelim. Siber güvenlik şirketi Kaspersky'nin bir araştırması. 21 ülkeden 11 bin katılımcı aslında katılımcıyla yaptıkları bir araştırma. Gizliliğe verilen öneme dair de çok ilginç sonuçlar var tabii biz. Fotoğraflarımızı kendi rızamızla paylaşıyoruz ama onun böyle veri setlerinde farklı araştırmalar, farklı eylemler için kullanıldığını bilsek hepimiz ayağa kaldırırız. Herkes, ama bilmiyoruz ve çoğu zaman da aklımıza gelmiyor zaten. Dolayısıyla burada çarpıcı olan, katılımcıların %46'sının kendi izinleri olmadan kişisel verilerine çevrim içi olarak erişildiğini düşünüyormuş. Yani yarımız bunu düşünüyor. Öyle düşünün. Büyük veri sızıntıları, çevrim içi platformlarda attığımız her bir adımımızı kaydeden, aslında biliyorsunuz pazarlama tool'ları var, pazarlamacılar var, markalar var. Sosyal ağlarda paylaştığımız fotoğrafları aslında takip eden bir sürü insan var ve biz hepsini bilmiyoruz, tanımıyoruz. Ve dijital dünyada böyle canımızı sıkacak şeylerin böyle listesi hani uzayıp da gidebiliyor. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan işte çok güçlenen teknoloji şirketlerinin alameti farikası da bu. Yani şu an Amerika'da Senato Facebook'u eleştiriyor. Facebook'u sürekli dava açıyor tekel olduğu için ve şu an Facebook Instagram'ı ve WhatsApp'ı kaybetmek üzere. Kaybetmekle aslında tehdit ediyor gibi neredeyse Senato. Niye? Çünkü o kadar çok veri elde ediyorlar ki ve bunu tekel olarak yapıyorlar ki veri tek bir elde toplanınca işte çok tehlikeli hale geliyor. Zaten Cambridge Analytica skandalından dolayı sabıkalı Facebook, hani Amerikan seçimlerine özellikle Rusya'nın da böyle etkisiyle manipüle ettiğine dair. Şimdi Kaspersky'nin raporuna dönersek, web sitesinde yayınladığı rapora göre internette maruz kalınan zorbalığın özellikle çocukların duygusal gelişimine zaten ciddi anlamda olumsuz etkileri var. Yani bu olanların hepsi bir şekilde çocukları etkiliyor. O yüzden de onları gerçekten sosyal medya tarafındaki izinsiz veri kullanımından çok uzakta tutmak gerekiyor. Teknoloji hepimizin evine kadar girdiği için çok tehlikeli durumlar oluşturabiliyor. Kaspersky'nin aslında hepimizin iznimiz olmadan kendi elimizle paylaştığımız kişisel verilerimiz, fotoğraflarımız, adreslerimiz ve birçok bilgiyi biraz olsun korumak için yapabileceklerimizi böyle anlattığı bir öneri listesi var. Kaspersky'nin öneri listesini de sizinle paylaşmadan geçmek istemiyorum. Çünkü hepimizin zaman zaman hem kendimize hem de özellikle çocukları sosyal medyadaki bu kontrolsüz veri akışı ve kötü niyetli insanların yaptığı siber zorbalığa karşı aslında önlem almak biraz olsun içimizi rahatlatabilir. Böyle bir farkındalık yaratan, bilinç yaratmaya çalışan bir bölüm oldu bu da. Fakat böyle size çok güzel yapımlar önereceğim şimdi bitirmeden. Bu konularla ilgili biraz daha bilgileneyim, bilinçleneyim derseniz Netflix yapımı belgesel Connected'ı ve Social Dilemma'yı çok tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Lo and Behold belgeselini de teknolojinin nerelere geleceği ve duygularla, insanların bakış açısıyla, algılarımızla olan ilişkisini anlattığı Lo and Behold belgeselini de çok tavsiye ediyorum. En son böyle bölüm içerisinde de söylemiştim. Onu da tekrar hatırlatayım. Biraz daha heyecan isterseniz eski Amerikan istihbarat çalışanı Edward Snowden'ın müthiş hikayesini izleyebilirsiniz. O bile böyle hani eskide kaldı neredeyse teknolojiler falan ama gerçekten böyle bir farkındalık yaratıp sizi bir sarsamletiyor. O anlamda çok tavsiye ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu kaynaklar bölüm açıklamasında olacaklar. Kaspersky'nin siber zorbalığa karşı bize sunduğu önerilerde ise aslında hepimizin bildiği şeyler, bilmediğimiz şeyler değil fakat tekrarlamakta ve farkındalık yaratmakta hiçbir zarar yok. Güçlü parolalar kullanmamızı öneriyor. Bunu ne olur önemseyelim ve parolalar tarafında böyle tek bir parolayla ilerlemeyelim. Bu hem kişisel bilgilerimizi ve hani finansal bilgilerimizi de zaten koruyor. Mobil uygulamalar ve tarayıcılar için verdiğimiz izinleri mutlaka okuyabiliriz. Telefonumuzu ve bilgisayarımızı mutlaka parolalarla korumak gerekiyor aslında. Kilit ekranı bildirimlerimizi de kapatmamızı öneriyor Kaspersky. Özellikle sosyal gizlilik ayarlarınızı kontrol ederek başlayabilirsiniz. Umarım bugün verdiğim bilgilerle faydalanmış olarak ayrılırsınız ve her zaman olduğu gibi konu önerilerinizi podcast@doğanburda.com mailine ya da Instagram sayfamıza iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.